Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
Merhabalar sayın dinleyiciler. Şu anda kiminiz trafikte evinize ulaşmaya çalışıyorsunuz, kiminiz günün yorgunluğunu atma çabasındasınız. Bugünden itibaren her Salı ve Perşembe günleri Ankara Farkı programıyla birlikte olacağız. Türkiye'nin gündemini, yaklaşan seçimlerin atmosferini, siyasette yaşananları, kulislerde konuşulanları sizlere aktaracağız. Uzman konuklarla sizlere en doğru bilgileri iletmeye çalışacağız. Bizi İstanbul için 97,8, Ankara 96,2, İzmir 91,0, Bursa 101,4, Kocaeli 90,2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da bizi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şu anda Ankara kulislerinde neler oluyor onları biraz anlatmaya çalışalım. Öne çıkan iki konu var. Bunlardan birisi Madrid zirvesi ve sonuçları. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmıştı. Ancak uzmanlara göre iktidar yanlış mevzide konumlandı. NATO'nun genişlemesine Türkiye'nin güvenliğini tehdit olduğundan değil, bu ülkelerdeki sayıları ikili rakamları geçmeyen PKK FETÖ'cüleri gündeme getirdi. Sorun teröre destekse en büyük destek, en büyük tehdit NATO'nun kendisiydi. Amerika'ydı. PKK-PYD'ye binlerce tır silah veren oydu. Bunu defalarca dinlendiren de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. ABD bütçesinden PKK-PYD'ye yüz milyonlarca dolarlık kaynak ayırıyordu. Suriye'nin petrol kuyularına oturmuştu ve oradan çıkardığı petrolü satarak terör örgütlerini besliyordu. Türkiye'yi tehdit eden, terörü besleyen oydu. 12 Eylül'ün de 15 Temmuz'un da arkasında bizzat NATO vardı, ABD vardı. Durum böyleyken İsveç ve Finlandiya'yı teröre desteğini öne çıkarıp ABD Başkanı Biden'la görüşme yapmak ve olumlu mesajlar vermek Türkiye seçmenini ne kadar ikna etti bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuyu uzmanlarıyla geniş geniş tartışacağız. Bir başka konu da çok konuşulan Ankara'nın gündemindeki en yoğun konulardan birisi de asgari ücret ve memur ve emeklilere verilen zamlar. Asgari ücreti %30 zam yapıldı. 5500 lira oldu. Türk İş'in açlık sınırı ise 6391 lira. Ki Türk İş'in açlık sınırı araştırması ciddi bir araştırma ve birçok kesim tarafından referans olarak kabul ediliyor. Yapılan zamla birlikte asgari ücret açlık sınırının 900 lira altında kaldı ki ciddi bir fark var. Yıl sonuna kadar bu ne kadar açık araya dönüşebilir onu göreceğiz ama uzmanlar açlık sınırının yarısı düzeyinde kalabileceği endişesini dile getiriyorlar. TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı. Bu neden önemliydi? Çünkü Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon memur maaşlarına zam olarak yansıyacaktı. Haziran ayında aylık bazda 4,95 arttı. Yıllık bazda 78,62 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise %41,69 oranında zam yapılacak. Bu gündeme geldi. Ancak TÜİK'in rakamları tartışılıyor. Enflasyon rakamının çok daha yüksek olduğu konuşuluyor. Bir başka sorun da maaş uçurumu. Örneğin 20 bin lira maaş alan birisine %41'lik bir zam yapıldığı zaman 8 bin lira civarında bir artış olurken 8 bin lira maaş alan bir kamu görevlisine veya emekliye ise bu zam miktarı 3 binler seviyesinde kalıyor. Aradaki maaş uçurumu da giderek büyüyor. Aynı durum emekliler için de geçerli. Memur sendikaları bu durumun düzeltilmesini istiyor ve yapılacak zamların seyyanen olmasından yana. Bugün Türkiye'deki gelişmeleri, siyasetteki son durumu, ittifaklar yaşananları MAK Danışmanlık Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kulat'la konuşacağız. Efendim Sayın Kulat hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Bey. Hayırlı olsun yeni program.
Sağ olun. Sayın Kulat AK Parti'yi de iyi bilen bir isimsiniz. Muhalefetteki partilerle de sürekli görüşüyorsunuz. Ve uzunca bir süredir belki siyasetin en çok içinde olan kişisiniz. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Yani iki tane Ankara'nın en çok konuştuğu konu var. Birisi işte NATO'da alınan karar. İkincisi de asgari ücret ve memur maaş zamları.
Önce NATO'da alınan kararla ilgili beni çok şaşırtan bir sonuç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yıllarca eleştirdiği hatta çok kısa bir süre önce Türkiye'deki kötü giden şeylerin sebebi olarak gördüğü dün dündür, bugün bugündür söylemini kendisinin bizzat sahiplenmesi. Yani çok kısa bir süre öncesinde Türkiye'den Madrid'e toplantıya giderken söylemiş olduğu ifadelerin tam tersine bir adımı atmış olması öncelikli olarak doğrusu beni çok şaşırttı. Muhtemelen vatandaş da çok ciddi şekilde şaşırtmıştır. Bu arada maktanışmanlık olarak sahada şu andaki anketimizde yani biz her ay anket yapan bir Mayıs kamuoyu araştırması yapıyoruz biliyorsunuz.
Evet.
Birkaç soru soruyoruz. Bir tanesi Amerika'ya güvenle ilgili, bir tanesi bu şeyle ilgili. Finlandiya, İsveç'in verdiği sözler, o taahhütleri yerine getirmesiyle ilgili. Bir tanesi de Rusya ile ilişkiler nasıl şekillenir bu süreçten sonra? Vatandaş en azından nasıl görüyor? Hangisiyle olan ilişkiyi daha tutarlı görüyor? Onu da soruyoruz şu anda. Bu arada onu da söylemiş olayım.
Anket... Peki hiç sonuç var mı?
Şöyle ilk gelen verileri söyleyeyim. Daha netleşmedi. Yani çalışma
evet,
bitmedi.
En taze bilgi o
en
zaman
En taze
bu.
Bilgi evet evet. Hiçbir yerde daha paylaşmadım ama şu kadarını söyleyeyim. Vatandaş özellikle 15 Temmuz sürecinde Türkiye'ye destek veren Rusya'yı 15 Temmuz'un müsebbibi gibi gördüğü, müsebbibi sorumlusu olarak gördüğü Amerika karşısında çok daha yüksek bir oranda destekliyor. Önce onu söyleyelim. Yani ikisi arasında bir mukayese değerlendirmesi evet. Yaptığımızda NATO'ya olan güven Türkiye'de yerlerde zaten. Çünkü Türkiye'de her gün gelen şehit cenazelerinin müsebbibi olarak özellikle Doğu ve Güneydoğu'da bir de sınır ötesindeki operasyonlarda PYD'ye verilen silahların müsebbibi olarak Türk halkı büyük oranda Amerika'yı görüyor. Dolayısıyla orada zaten bir kızgınlığı var, bir öfkesi var bizim vatandaşımızın. Tabii bunun yanı sıra Finlandiya konusunda Finlandiya ve İsveç'in verdiği taahhüt etmiş olduğu üçlü zirvede söylenen yani bir metne dönüşen o söylemde söylenen ifadelerin imzalanan metnin çok da arkasında durulmayacağı konusunda vatandaşın bir ciddi bir endişesi var. Öncelikle onu belirtelim. Tabii burada söylediğiniz önemli cümleyi de ifade edeyim. Ben de bir tekrar olsun bizi radyosunu geç açan belki vatandaşlarımız açısından. Şu çok önemli yani Türkiye'nin keşke NATO konusunda üzerinde asıl durması gereken konu yani Finlandiya ya da İsveç'teki teröristler ya da terör örgütü mensubu olduğu düşünülen kişilere sınırlı olmasa da daha ilkesel bir duruş ortaya konsa ve bu ilkesel duruşun başında da bizzatihi NATO, bizzatihi Amerika'nın kendisi olsa ama işte ekonomik anlamda zorluklar yaşanınca zorunlu olarak sanki öyle bir algı oluşuyor. Uzunca bir süredir Amerika'dan randevu alma problemleri yaşanıyordu Amerika Başkanı Biden'la görüşme konusunda. Gerek var mıydı yok muydu o da ayrı bir boyut tabii işin o tarafını da söylemek lazım. Ama maalesef Sayın Cumhurbaşkanı başta söylediğim cümleyle söylüyorum. Dün dündür bugün bugündür ifadesini kullanmak suretiyle yani bu anlamdaki o ilkesel duruşun dışında bir tercihte bulundu. Tabii bunun vatandaşta bir yansıması olacaktır onu da süreç içerisinde göreceğiz.
Peki asgari ücret zammı görünüşe göre %30 yüksek gibi asgari ücret daha önce yıllık belirleniyordu. %50 zam yapılmıştı. %30 yapılmak zorunda kaldı. Çünkü Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay dedi ki aralığı bekleyemeyiz dedi. Bir de memur maaşlarına yapılan %40'lık zam var. Bunun yansımalarını nasıl görüyorsunuz sahada?
İsmet Bey önce şunu söyleyelim. Gerçekten Türkiye'de sabit gelirli tabir etmiş olduğumuz maaşla çalışan insanlar ciddi bir zorluk yaşıyorlar son dönemde Türkiye'de. Türkiye'deki fakirlik meselesini muhalefet de önce onu belirteyim. Çok iyi anlayamıyor. Çünkü Türkiye'de 20 yıl öncenin fakirlik algısıyla bugünün fakirlik algısı çok farklı. 20 yıl önce Türkiye'nin %3'ü 4'ü yani çok az bir kısmı zengin diyebileceğimiz bir hayat standardına sahipti. İşte tatil yapan, efendim belli zamanlarda işte ailesiyle birlikte düzenli lokantaya giden bunlar artık lüks şeyler değil biliyorsunuz. İşte efendim sıra dışı temel ihtiyaçların dışında harcama yapabilen insanların oranı %3-5'lerde sınırlıydı. Tabii son yıllarda Türkiye'de kişi başına düşen gelirdeki artıştan da öte yaşam modelinde değişiklik başladı. İnsanlar daha bireyselci düşünmeye başladılar. Aileler daha çekirdek aile oldu. 20 yıl büyük bir zaman dilimidir aslında. Dünyadaki büyük değişimden de etkilendi. Ve Türkiye'de %20'lik biraz daha ekonomik durumu iyi olan bir kesim oluştu. Ancak aynı dönemde sabit gelirli tabir ettiğimiz işte ister işçi ister memur insanlar ciddi zorluklar yaşamaya başladılar. Özellikle son 2 yıldaki yüksek enflasyon, özellikle bu yılki yüksek.
Eskiye mi döndük hiç lokantaya gidip yemek yemeye basarak geldik?
Yani bu tabii eskiye dönmek olsa aslında eskiye dönmüş olsak belki idare etmemiz kolay olacak. Eskiye de dönemiyorsunuz çünkü alışkanlıklar öyle 2 günde değişmiyor evet. Doğal olarak. Bu beraberinde kredi kartlarına yüklenme gibi bir sonuç doğuruyor. Şu anda Türkiye'de 30 milyona yaklaşan bildiğim kadarıyla en son 29 milyon civarında ödeme düzeni bozulmuş kredi kartı tüketicisi var. İcralık dosya sayısı korkunç düzeyde arttı son zamanlarda. Mali suçlara yönelme oranlarındaki artış birkaç kat arttı. Yani bunların bir sürü parametresi var. Dolayısıyla son derece ciddi şekilde arttı. Ama en önemlisi şu, Türkiye'de sadece belli artışlar olmuyor. Birbirini tetikleyen artışlar oluyor. Mesela Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde, özellikle küçük şehirlerde bundan payını alıyor ama en fazla büyük şehirlerde ev kiralarında korkunç artış. Bütün bunlar üst üste konduğunda Türkiye'de sabit gelirlerin işi çok zorlaştı bir anda. Tabii devlet bu noktada, hükümet diyelim daha çok, hükümet bir adım atma gereği duydu. Çünkü ufukta bir de seçim var. Yani evet. Ve kamuoyu araştırmalarında hükümetin oy oranlarında da düşme herkesin artık gördüğü bir şey. Ve Sayın Cumhurbaşkanı hem kendisi hem de partisi çok büyük farkla da Cumhurbaşkanlığını kazanmış değillerdi. Yani 2 defa Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi Sayın Cumhurbaşkanı. İşte birinde 51 küsür, diğerinde de 52 küsürlük bir oy oranıyla seçildi.
Dolayısıyla %1-2'lik bir farkla.
Tabii onu kastediyoruz. Dolayısıyla muhalefete doğru evrilen bir 2-3 puanlık bir değişiklik bütün dengeleri bozabilir. Kaldı ki AK Parti'den doğan yeni partiler var. Kaldı ki İYİ Parti gibi aslında sağ seçmenden oy alabilen partiler var. Kaldı ki yine bu altılı masa olarak ifade edilen masa dik duruyor. Yani işte bir hafta gider, bunlar bir ay sonra dağılır falan ifadeler çok kullanılmıştı biliyorsunuz. Çok da dağılmadıkları görüldü. 5. toplantıyı yaptılar. İyidir, kötüdür ama ben başka bir şey için söylüyorum bunu. Yani pozitif değerlendirme ya da negatif değerlendirme üzerinden yapmıyorum. Muhalefette bir yükseliş trendi dikkat çekiyor. Doğu ve Güneydoğu'da HDP'de bir oy kayması ciddi oranda yansımıyor. Bütün bunlar üst üste konduğunda iktidar için tabiri caizse alarm zilleri çalıyor. Bu noktada iktidar bir çıkış yolu olarak haklı ve kesinlikle yapılması gereken bir adım olarak 3-4 adım attı ve arkasını getirecek gördüğüm kadarıyla. 3600 ek gösterge gibi adımlar ki bunlar ülkede kangren olmuş konular. Asgari ücrete yapılacak zammı yılda 2 kereye çıkarmak ve bunu olabildiğince en azından TÜİK verilerine göre en azından kısmen sorunu çözecek noktaya getirme. Memur maaşlarına yaptıkları zamlar vesaire, bütün bunlarla bir kısım adımlar atıyorlar. Bunlar kesinlikle gerekliydi, önce onu söyleyelim. Keşke birazcık daha yüksek oranlarda yapılabilseydi, o da kesinlikle, onu da söyleyeyim. Bunun dışında birkaç adım çalışması yürütülüyor. EYT diye Türkiye'nin çok büyük bir sorunu var. Erken yaşta emeklilik olarak kamuoyuna yansıyan ama geçmişte aslında ilk memuriyete başladığında şu kadar zaman sonra emekli olacağına inanarak bu işe girmiş olan insanların ilerleyen zaman içerisinde hukukun geriye işletilmesiyle mağdur oldukları bir süreç var. Evet. Onu çözmeye çalışıyor hükümet. Bunun dışında Türkiye'de taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili bir adım bugün basına yansıdı. O konuda adımlar atılıyor. Birkaç daha konu başlığı var. Bunlardan bir kısmı af içeren başlıklar, ekonomik aflardan bahsediyorum. Belki ilerleyen süreç içerisinde tabii terör örgütleri hariç olmak üzere Türkiye'de yani ne kadar o kavram çok doğru kavramdır tartışılır ama kader mahkumu diye tabir edilen, çünkü Türkiye cezaevlerinde aşırı bir doluluk var.
Evet.
Devam eden dava sayısı İsmet Bey aşırı derecede çok. Bütün bunlar için hükümet bazı adımlar atarak oy kaybını minimize etmeye çalışıyor.
Peki tam burada devreye gireyim. Şimdi bu ekonomide alınan kararlar, biraz önce de sıraladığınız gelişmeler, Türkiye'de acaba bir erken seçim işareti olabilir mi?
Şüphesiz olabilir. Bunun birden fazla nedeni var İsmet Bey. Bir tanesi şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3. dönem aday olamaması ile ilgili hukukçuların yoğun değerlendirmeleri var biliyorsunuz. Bunun yanı sıra da tabii şöyle, Türkiye gerçekten hiçbir dönemde olmadığı şekilde çok erken seçim havasına girdi. Biz de yıllardır bu kamuoyu araştırma işlerini yaparız. Hiç bu kadar sahada bu yönde sorduğumuz sorulara yüksek oranda erken seçim beklentisi cevapları gelmedi. Yani son bir yıl içerisinde Türkiye ciddi şekilde erken seçimi konuşuyordu. Belki pandemi olmasaydı bu seçim zaten şimdiye yapılabilirdi. Şu anda yapmış olduğumuz ve bizim dışımızdaki ciddi firmaların yapmış olduğu bütün kamuoyu araştırmalarında erken seçime ihtiyaç var mıdır diye sorduğunuzda toplumun %60'ının üstünde bir oranı bir erken seçim ihtiyacını ifade ediyor. Bunun birkaç neden olabilir ama en önemli nedeni Türkiye'de ekonominin çok kötü olduğuna toplumsal bir inancın oluşması. Ekonomi yönetiminin kötü olduğuna inanç. Çünkü ekonomi yönetimine olan inançsızlık şundan kaynaklanıyor İsmet Bey. Yani bir istasyona gidip aracınıza benzin almak istediğiniz ya da motorunu almak istediğinizde sizin AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili olmanız fark etmiyor. Herkese aynı pahalılıkta satılıyor. Paranız yoksa zorlanıyorsunuz. Domates alırken evet, zorlanıyorsunuz. Bunun gibi. Herkes siyaset üstü bir sorun bu yani.
Evet. Peki burada erken seçim diyoruz da şöyle bir sıkıntı var. Bizim son anayasamıza göre ve işte seçim kanunumuza göre erken seçime gitmek için 3/2 çoğunluk gerekiyor. Doğru. Şimdi bu da iktidarın kendi planlarına göre bir erken seçime gitme isteğini bir anlamda sıkıntıya sokuyor. Yani erken seçime gitmek gerekiyorsa mutlaka muhalefetin de desteğini almak lazım. Şimdi mesela Mayıs'ta erken seçim konuşuluyor. Cumhurbaşkanının 3. kez adaylığını tartışmayı ortadan kesmek için ama muhalefetten gelen sesler var. Konuştuğumuz zaman Mayıs'ta bir erken seçime biz hayır deriz. Kabul etmeyiz diyorlar. O zaman karşımıza Kasım'da erken seçim çıkıyor veya Mart'ta, bilemediniz, Nisan'da bir erken seçim çıkıyor. Hangisini daha çok ihtimal görüyorsunuz?
Yani öncelikle şu, muhalefetin desteği olmaksızın şu anda, çünkü buradaki bir erken seçim kararını Cumhurbaşkanı'nın vermesi değil, meclisin vermesi gerekiyor.
Evet, yani izleyicilerimize onu bir hatırlatalım. Tabii. İyi hatırlattınız. Yani Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme yetkisi var. Ama adaylık için o etkili olmuyor. Tabii. Adaylık için mutlaka meclisin erken seçim kararı alması
tabii
gerekiyor.
Meclisin erken seçim kararı için de muhalefetten de belli sayıda desteğe ihtiyaç var.
Evet.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi. İşte bunun olabilmesi için muhalefet haklı olarak erken seçimin bir ay önce yapılmasının bir erken seçim olmayacağını söylüyor. Yani Haziran ayında seçim olması gerekiyor biliyorsunuz Türkiye'de 2023 Haziran'ında. Zaten o zamanı eğer Haziran ayındaki bir seçimi siz 15 gün önceye, bir ay önceye almak suretiyle seçim yapmaya kalkarsanız bunu muhalefet erken seçim saymıyor. Dolayısıyla böyle bir seçim dönemi ya Mart-Nisan aralığında, yani birkaç ay öncesini almak şeklinde yapılabilir ki bu muhalefet açısından aslında daha iyi olabilir. Sebebi şu, kış dönemi Türkiye'de ekonominin kötü olduğu dönemlerdir. Genelde böyledir. Ancak yani hükümetler genelde seçimi sonbaharda olmayı tercih ederler. Çoğunlukla böyledir. Çünkü
hem hasat zamanı, tabii, hem doğalgaz faturalarını da millet tam almayacak.
Doğru. Yani onun etkisi var. Türkiye'de bu sene turizm sezonu iyi gidiyor. Aynı şekilde ifade ettiğiniz gibi hasat sezonu bu sene iyi gidiyor. Yağışlar iyi yağdı, yani bir kısmı afetler olmakla birlikte. Dolayısıyla bunun vatandaşta oluşturacağı psikolojik avantaj ve bunun dışında Türkiye'de hükümetlerin atmış olduğu adımlar çabuk unutuluyor. Yani siz asgari ücrette eğer ciddi bir düzenleme yapıyorsanız, kadro veriyorsanız insanlara, bunun dışında başka şeyler yapıyorsanız tam da bunu değerlendirmek istersiniz. Dolayısıyla bu Kasım'da yapılırsa bu şekilde bir kısım düzenlemeler olur. Belki hükümet şunu da düşünebilir, eğer ciddi kaynaklar bulabiliyorsa kışın işte o bahsettiğiniz doğalgaz, elektrik faturalar dahil olmak üzere büyük bir tolerasyon yapma imkanı elde edebilirse, bunlara yönelik bir kısım düzenlemeler yapabilecekse ve bu arada da o yılbaşında yapılacak olan memur zammı, işçi zammı vesaire, onları da çok yüksek oranda yapıp yılbaşı gecesi her şeye yine büyük zamlar yapmadan bunu yapabilecekse, becerebilecekse, o zaman da bir Türkiye'de kış ortası seçim olmuyor biliyorsunuz iklime bağlı, evet. Ama bir Mart seçimi, dolayısıyla o da hükümetin lehine olabilir ama tekrar söylüyorum orada büyük bir bütçe bekliyor. O bütçe kaynağını bulabilirse bunu yapmalı, değilse Kasım'da yapmalı ama şu anki veriler yani en azından bugün için Kasım'da da yapıldığında iktidarın lehine çok iyi bir fotoğrafın olmadığını gösteriyor.
Evet, çünkü bir de ekonominin uzmanları alınan bu kararların bir faturası olacak. Bütçeye bir yansıması olacak. Yani bunu sürdürülebilir olmaktan biraz kaygıları var. Bu nedenle de işte bunu 3-4 ay ayakta durabilir. O nedenle de Kasım'da seçim iktidar açısından en olumlu tarih değerlendirmesi
doğru
yapılıyor.
Şöyle, meclis şimdi Eylül'e kadar kapalı olacak. Eğer böyle bir karar alınırsa, mesela Eylül ayı gibi böyle bir şey düşünülürse, orada da şu gündeme gelebilir. Hani Ekim, Kasım gibi 2 aylık bir zaman dilimi kalıyor. O dönemde de işte taşeron işçilere kadro gibi başka bir şeyler bahane edilerek memurlara, sabit gelirlere ilave yapılacak bir kısım düzenlemeler artı sağlayabilir. Ancak İsmet Bey, asıl iktidarın sorunu şu. İktidarla yolunu ayıran seçmen dolmuş durağında beklemiyor artık. Yani otobüsten inmiş, kenarda kararsız da çok beklemiyor. Asıl iktidarın göremediği uzunca bir süre bu oldu. İlk defa 20 yıllık tarihi içerisinde AK Parti'nin otobüsünden inen yolcular başka araçlara bindiler. Yani yeni
bindiler mi acaba?
Bir kısmı bindi çünkü anketlere az ya da çok yansıyor.
Evet.
Bakın İsmet Bey, şu önemli bir rakam söyleyeceğim burada. Yani anket verileriyle boğmak bizim seyreden dinleyen dinleyicileri yormak istemiyorum. Sadece bir şey söyleyeyim. Bakın her seçim döneminde biz yapmış olduğumuz araştırmalarda son seçimi kota olarak alırız. 24 Haziran seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %42,5 oy aldı. Milliyetçi Hareket Partisi %11'ler civarında oy aldı. Ve bu arada Büyük Birlik Partisi de destek veriyordu o tarihte. Toplamda %55'e yaklaşan bir oy oranına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı 52,5'larda kaldı.
Evet.
Yani ittifaktan da %100 oy alamadı Sayın Cumhurbaşkanı. Ama buna rağmen doğal olarak 50'nin üstünde olduğu için seçildi. Ancak biz şimdi yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmalarında insanlara şu soruyu soruyoruz. Son derece normal bir soru. AK Parti'ye oy veren seçmenlere diyoruz ki siz şimdi bir seçim olsa, yani bu pazar ya da yarın bir seçim olsa yine AK Parti'ye verecek misiniz diyoruz. Bir kısmı vereceğim diyor, bir kısmı vermeyeceğim diyor. Bu son derece normal. Bütün partilerde
evet.
Böyle olur.
Evet.
Aynı şeyi MHP'ye soruyoruz, aynı şeyi CHP'ye soruyoruz, benzer şeyler. Ancak bir sorun var burada. İkinci soruda var sorun. Soru da şu. Bu seçmene, yani 24 Haziran seçiminde AK Parti'ye oy vereceğini, verdiğini söyleyen seçmene diyoruz ki ve şimdi vermeyeceğini söyleyen seçmene diyoruz ki peki kime oy vereceksin diye söylüyoruz. Bu insanlar geçmişte AK Parti'ye oy vermiş, sonraki dönemde aynı yöne giden, aynı havuza su taşıyan MHP'ye oy vermişlerdi.
Evet.
Şimdi MHP'ye vereceklerini çok söylemiyorlar. MHP'liler de AK Parti'ye vereceklerini çok söylemiyorlar. Yani %100 değil ama büyük oranda böyle diyorlar. Yani başka partilere vereceklerini söylüyorlar.
Evet.
İşin kötüsü burada başlıyor. Bu arada biz diğer soruyu soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partililere soruyoruz. Diyoruz ki 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmene diyoruz ki bu seçimde AK Parti'ye oy verme ihtimaliniz var mı? Hiç çıkmıyor. O seçimde İYİ Parti'ye oy verenlere soruyoruz. Bu seçimde sizin AK Parti'ye oy verme ihtimaliniz var mı? Neredeyse hiç çıkmıyor. Biz o seçimde başka partilere oy veren insanlara soruyoruz. AK Parti'ye oy verecek misiniz diye soruyoruz. Ciddi oranda bir rakam çıkmıyor. Yani AK Parti'de gidiş serbest, geliş kapalı.
Ha, böyle bir süreç var.
Böyle bir süreç var. Bugün için var. Yarın ne olur, nasıl bir yönetilir onu bilmiyoruz tabii. Biz burada bir taraf üzerinden okumuyoruz bunu.
Evet.
Doğru bir fotoğraf ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki başka nereden AK Parti bu açığı kapatabilir? Bir yer olması lazım. Genç seçmende kapatabilir. İlk kez oy kullanacak seçmen. İlk defa yüksek bir oran var bu dönemde.
Çok yüksek bir oran,
tabii,
evet.
%12'leri bulan 6 milyona yakın bir seçmenden bahsediliyor. Seçim zamanında olursa bu. O da tarihe göre değişiyor.
Evet.
Şimdi o seçmende de maalesef AK Parti çok iyi değil. Temel zorluğu.
Peki bu da bir seçimi öne almayı gerektirebilir mi?
Gerektirebilir ama tekrar söylüyorum. Yani siz sadece 2 puanla seçim kazanmışsanız, 2,5 puanla kazanmışsanız.
Riskli bir şey.
Şu anda da sizin kaybınız 2 puandan fazlaysa sizin için bir risk var burada.
Evet, evet.
Burada bu riski ya kapatmak için yeni partileri bünyenize alacaksınız. Yani havuzunuzun içine alacaksınız. İttifak ortağı vesaire anlamında. Ya da yeni seçmen alacaksınız. Evet. Şimdi beri taraftan bakıyorsunuz, HDP'de çok ciddi bir oy düşüşü görülmüyor araştırmalarda. Küçük düşüş var ama var olan bu düşüş kentlerde yaşayan, HDP barajı açsın diye HDP'ye destek veren
geçici destekte.
Kentli sol seçmen. O seçmen şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Şeye dönmüyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki de artışın da 1-2 puanlık artışın da nedeni bu aslında. Ya da birkaç puanlık artışın. Şimdi asıl mesele şu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'na çok iş düşüyor. Bir kere partisine yeni bir heyecan getirmesi gerekiyor.
Evet.
Şu anda aldığım bilgiler, kulis bilgisi, hani programda biraz kulis bilgisi olduğu için bir şey paylaşmış olayım. 27 civarında ilin değiştirileceği konuşuluyor şu anda. Eğer değiştirilirse, tekrar söyleyeyim, bu bir kulis bilgisi.
İl başkanı, il yönetiminin.
İl yönetimi. Buna çok ihtiyacı var AK Parti'nin, çünkü bir heyecan gelir. Eğer bunu sağlayabilirse, tabii doğru illeri değiştirmek kaydıyla. Ama bir şey daha var burada. Tek başına bu yeterli değil. Genel merkezde bir değişiklik beklentisi var. Bunun kadar önemlisi Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik beklentisi var.
Var mı öyle bir kulis bilginiz?
Bunlar çok konuşuldu biliyorsunuz. Yani birkaç defa bireysel bir iki değişikliğin dışında büyük değişiklik olmadı.
Evet.
Bir tek son dönemlerde işte Tarım Bakanlığı'nda bakan yardımcıları dahil bir değişiklik oldu. Bunun dışındaki değişiklikler maalesef çok palyatif oldu. Vatandaşın, bakın İsmet Bey, sizler de üst bürokraside görev yapmış bir arkadaşımız olarak bunları biliyorsunuz. Yani siyasette bu değişikliklerde gelen gidenden çok iyi olmasıyla ilgili değil. Büyük heyecanlar oluşturur. Yani atıyorum, diyelim ki Adanalı bir tane bakan getirirseniz Adana ve civarındaki illeri heyecanlandırır bu. Geçmişten beri böyle oluyordu bu iş. Şimdilerde bakan yardımcılıkları da var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu heyecanı güçlendirmek
çok
mümkün.
Çok daha geniş illeri memnun etme imkanı var.
Vardı ama şu anda hükümet bir hata da şurada yaptı İsmet Bey. Siz de bilmiyorum takdir eder misiniz bunu? Bakanlık sayısını azaltmak her zaman iyi bir şey değil. Tasarruf gibi görünebilir bu iş ama birbiriyle ilgisiz, alakasız konular aynı bakanlığın çatısı altında toplanıyor. Halbuki sizin askerlerinizden komutanlarınız onlar, sizin siyaset yapıyorsanız eğer.
Evet.
Komutanlarınızı azaltmak her zaman iyi bir şey değil. Yani sorumlulukları da paylaşmak anlamında kıymetli bir şey olabilirdi. Dolayısıyla bu da bir eksiklik. Bir önemli kulis daha söyleyeyim. Muhalefet ise çalışmasını şöyle yürütüyor şu anda. Çok önemli bir şey. Bakın, bu altılı masa diye ifade edilen muhalefetin de özel bir çalışması var. O da şu. Yani aldığım kulis bilgileri, bu parti liderlerle yaptığım görüşmelerin sonucu. Muhtemel ki muhalefet Cumhurbaşkanı adayını şöyle açıklayacak. Adayını açıklamadan önce Cumhurbaşkan yardımcıları ve bu partilerin her birisinin önümüzdeki dönemdeki görev tanımları önümüze konmuş olacak. Bu da kendi tabanlarını motivasyon için çok önemli hale gelmiş olacak. Böyle bir çalışma yürütülüyor şu anda. Halbuki Cumhur İttifakı'nda bir parti Türkiye'yi yönetiyor, diğerler sadece destek veriyorlar.
Evet.
Bu da motivasyonu sınırlıyor bu noktada.
Evet. Peki, yani yaptığınız araştırmada, diğer ben vatandaşım, sokaktaki vatandaş, oyunu neye göre yapacak? Yani şu anda oyunu belirleyecek kriter ne?
Birinci sırada ekonomi ama ekonomi kadar sosyal problemler var. Adalet bunlardan birisi. Gençler ufkunu tamamen yurt dışına dikmiş, Türkiye'den umudunu kesmiş bir fotoğraf var. Bütün bunlar belirleyici olacak. Bunun dışında insanlar sosyal medyadan etkilenecekler. Doğal olarak etkilenecekler. İsmet Bey, son 10 yıl içerisinde sosyal medyadan etkilenme oranı her seferinde birkaç puan yukarıya çıkıyor. Çünkü insanlar daha çok sosyal medya kullanıyorlar. Ama bunu çeşitleniyor. Yani mesela bir 5 yıl önce Facebook çok kıymetliyse, şimdilerde Twitter ya da TikTok ya da başka bir şey kıymetli hale gelebiliyor.
Evet.
Bu dolayısıyla mecra olarak değişiyor. Mesela yazılı gazete okuma oranı çok düşmüşken daha başka şeyler etkin hale gelebiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli. Hükümetin önemli eksiklerinden birisi de televizyonlara, büyük medya gücüne rağmen televizyonlara toplumsal karşılığı çok zayıflamış. Her konunun uzmanı ama hiçbir konunun uzmanı olmayan insanları çok yoğun çıkarmış olmasının etkisi olduğu kanaatindeyim. Halbuki elinde çok güçlü insan kaynağı var hükümetin. Hükümet 20 yıl bu ülkeyi yönetti. Çok kıymetli bakanlar geldi geçtiler. Çok önemli siyasetçiler oldular ki bunlardan bir kısımlarıyla yakın tanışırsınız ve çalıştınız. Dolayısıyla bu büyük insan kaynağını hükümet maalesef kullanmak yerine sadece yıllar içerisinde şu ya da bu nedenle yıpranmış isimleri çıkarmak suretiyle artıya çevireceği krediyi ekside tutmak gibi bir durum yaşıyor.
Şu anda en büyük sorun benim de izlediğim kadarıyla, yani ekonomide de diğer konularda da, işte en son NATO konusunda da bir güven sorunu var.
Evet.
Yani şimdi bu güveni yaratmazsan sonuç alma şansın zayıf gözüküyor. Yani bu güveni nasıl yaratacak?
Bakın somut bir şey söyleyeyim. Hükümetin başarılı olduğu konulardan bir tane, ya bir sürü konu sayabiliriz aslında. Hükümetin de bir sürü yaptığı güzel şeyler var. 20 yıl bu az bir zaman değil.
Evet.
Mesela hatırlayın, geçenlerde Ulaştırma Bakanı televizyona çıktı ve kendi yaptıkları şeyler anlattı. İşte yollarla ilgili, köprülerle ilgili vesaire değerlendirmeler yaptı. Sayın Adil Karaosmanoğlu. Şimdi ben o da, şeyi seyredince ve ondan sonra da özellikle Temel Kotil Bey, Tay Başkanı çıktı bir başka programa. Şimdi işin uzmanı ya, anlatırken doğal olarak verdiği rakamlar güven veriyor size. Yani en azından seyirci açısından bir güven veriyor. Ama şimdi onun yerine siz bu işi, bu işle hiç alakası olmayan kişilere bu kurumları anlattırırsanız etkili olmuyorsunuz. Güven vermeniz çok önemli. Güven için sizin zikzak yapmamanız lazım. Yani siz Türkiye'deyken kalkar, işte İsveç, Finlandiya'yı bir sürü böyle şey yaparsanız, ondan önce aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a bir sürü şeyler söylerseniz, İsrail'le bir sürü kavga ederseniz, ama siz çok kısa süre sonra bunlarla can ciğer kardeş görünümü çizerseniz, bakın bunlarla görüşürseniz demiyorum, bu uluslararası diplomaside yapılması gereken bir şey, ama siz eğer böyle yaparsanız bunların oluşturabileceği türbülans sizin, size ait güveni toplumda minimize eder diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi Millet İttifakı'na gidince en çok tartışılan o. Neden evet. Çok tartışılıyor? Televizyonda da tartışılıyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir anlamda adayı belli. Ancak Millet İttifakı'nın belli değil. Bu nedenle tartışılıyor ister istemez. Ben daha Cumhurbaşkanlığı adaylığına geçmeden, şimdi bir seçim kanunu var. Gerçi bu seçim kanunu iktidarın lehine mi oldu, aleyhine mi oldu tartışılır.
Bence de.
Ve bu seçim kanunu yürürlüğe girmesi için 6 Nisan'dan sonra seçim yapılması lazım.
Doğru.
Ama şu anda belki iktidar eski sistemle seçime gitmeyi daha uygun görebilir. Yani bu da işin garip bir cilvesi siyasette. Öyle veya böyle. Şimdi Millet İttifakı'nda 4 partinin durumu belli. Oy oranları düşük. Peki bunlar amblemleriyle girebilirler, gireceğiz falan dediler ama sizce girebilirler mi?
Ben şu
yoksa kontenjan formülü mü devreye girer?
Bence daha da farklı şeyler olabilir. 6 partinin daha üstünde parti, 7, 8, 9, 10 parti. Bazı partiler mesela İyi Parti'nin şemsiyesi altında seçime girebilecek. Bu ittifakın dışında da partiler olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şemsiyesi altında bu seçime girebilecek partiler de olabilir. Daha başka partiler, yani alt şemsiyeler oluşur. Önemli olan burada muhalefet açısından altılı ittifakın Cumhurbaşkanlığı noktasında ortak kararını sürdürebiliyor olması. Bunu sağlamayı devam ettirirse sorun yaşamayacak. İşin kötüsü, bakın iktidar cenahı açısından kötüsü şu İsmet Bey. İktidar cenahı hiç üçlü toplantı bile yapamıyor. Dikkat ediyor musunuz?
Evet.
Halbuki mesela Vatan Partisi ciddi anlamda destek veriyor iktidara. Yani yayınlarıyla, her anlamda değil tabii, bir kısım yayınlarıyla vesaire ya da
yapmış, NATO konusunda çok sert tavır aldı. Net
tavır da alır tabii. Evet. Yani o ayrı bir şey. Zaten ayrı parti. Doğru olan da budur. Zaman zaman karşı da durabilmek. Ama desteği de herhalde göz ardı edilemez. Ama bu destek mesela bir platformda yapılamıyor. Çünkü Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın ayıran nokta şu, Millet İttifakı'nda ortak yönetme iradesi öne çıkıyor. Nasıl olacak bilmiyoruz, denemedik, Türkiye'de bu konuda bir deneyimlememiz yok. Ama Cumhur İttifakı'nda tek parti yönetecek Türkiye'yi, diğerleri ona destek verecekler. Şimdi bu tek parti meselesinin oluşturduğu algı beraberinde bir sorun oluşturuyor. Bizim yapmış olduğumuz bütün kamuoyu araştırmalarında son 2 yıldır özellikle güçlendirilmiş parlamenter sistem diye, aslında içeriğini de vatandaşın çok bilmediği bir sistem.
Söyleyen de tam bilmiyor. Belki.
Tabii onu diyorum. Tabii bilinmiyor. Tam tarifi yapılmış değil. Böyle bir sistem toplumsal kabulü görüyor. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor onlara.
Evet. Şeye ne diyorsunuz o söylediğim şeye? Yani illa şeyle mi gireceğim? Mesela 4 parti diyelim ki, Deva Partisi, Gelecek Partisi falan. Yani bunlar amblemleriyle girebilirler mi size göre, yoksa kontenjan mı isteyecek? Ben, mesela benim görüştüklerim şöyle, İyi Parti kontenjana pek sıcak bakmıyor.
Evet.
Gördüğüm kadarıyla diyor ki CHP versin kontenjanı diyor. CHP'de de biliyorsunuz iç mücadele başlayınca o kontenjanlar CHP'lilere yük olmaya başlıyor. Yani buralarda bir sorun çıkar mı sizce?
Yani sorun ben olmaz diye düşünüyorum. Sebebi şu, ben o partilerin kendi aralarında bir ittifak kurmak zorunda kalabileceklerini düşünüyorum. Yani bir alt ittifak kurabilirler. Deva Gelecek, işte İyi Saadet. Parti. İyi Parti ile mi olur yoksa üçü beraber mi?
Millet İttifakı ayrı bir ittifakta çıkarabilir mi?
Millet İttifakı'nın alt kümesi olarak ayrı bir ittifak çıkabilir. Ve o ittifaka Millet İttifakı'nın dışındaki bazı partiler de katılabilir.
Peki %7'yi aşabilir mi?
O zaman aşar. Eğer çok iyi, bakın İsmet Bey, siyasette 2 artı 2 4 etmez. Etmiyor, bazen 5 eder, bazen 3 eder.
Evet.
Dolayısıyla
örnekleri
o,
var çünkü
tabii,
geçmişte.
O 5'i edebilecek, yani 2 artı 2'nin 5'i edebileceği formülasyon için çok doğru zamanda çıkış yapmak gerekiyor. Mesajın topluma çok iyi verilmesi gerekiyor. Ve paylaşımın da, paylaşım derken sadece koltuk paylaşım anlamında demiyorum, görev tanım ve paylaşımının da çok sağlıklı yapılması gerekiyor.
Peki şu da var, bu %7 barajı eğer bu yeni seçim sistemiyle girilirse teorik olarak %7'yi barajı aşabilirsiniz. Ama hiç milletvekili de il barajını aşamazsınız.
Doğru.
Teorik olarak böyle bir durum da var.
Kesinlikle katılıyorum. O da var. İşte orada bakın, burada ilginç bir nokta daha var. Bu projeyi ortaya koyan arkadaşlar neyi düşündüler bilmiyorum ama yani benim ölçümlememde HDP'ye çok büyük bir avantaj sağlanabilir orada.
Evet. Yani öyle bir sıkıntı.
Çünkü bölgesel bir parti. Dolayısıyla o bölgesel ağırlık üzerinden, yani tabiri caizse vekillerin çok büyük kısmını silip süpürebilir. Eğer sonuçlar son seçimlerdeki gibi olur ise.
Ha, yeni duruma göre değil, eski seçimlere göre değerlendiriyorsunuz.
Tabii biz ister istemez. Çünkü yeni örneklemi yaşamadık biz.
Evet. Yani o da tabii çok vahim bir durum olaraktan karşımıza çıkar. Peki evet. HDP kapatılırsa ne olur?
HDP'nin kapatılması durumunda ben HDP'nin...
Çünkü sonbaharda buna bir karar verecekler.
Öncelikle HDP kapatılırsa bu HDP'li seçmenin başka partilere kaymasına neden olmaz. Önce onu söyleyeyim. Çünkü HDP çok deneyimli bir parti. Kapatılma konusunda yeterince uzman bir sürü partilere kapatıldı. Ben orada bir ittifakın içerisinde yeni bir parti olarak katılmalarını muhtemel gördüğüm gibi... Şu anki bu 6 partiden herhangi birisinin şemsiyesi altında da seçime girebileceklerini düşünüyorum.
O zaman orada bir tek CHP olabilir, başka kimse olmaz.
Ben başka birisi olabileceğini düşünüyorum.
Öyle mi?
Öyle düşünüyorum.
Evet, o da ilginç bir durum.
Evet.
Çünkü şimdi kim var diye düşünüyorum. Gelecek Parti, Davutoğlu'nun partisi var. Babacan'ın Deva Partisi var. Meral Akşener'in İyi Partisi var. Saadet
yani
Partisi var.
Yani İyi Partisi olmaz, onu öncelikle
evet,
söyleyeyim.
Evet, o gözüküyor. Saadet olmaz.
Saadet de olmayabilir.
Deva veya Gelecek olacak o zaman.
Bilemiyorum.
Demokrat yani. Parti de olmaz. Demokrat İkisinden Parti birisi de olmaz. Evet. Gelelim Cumhurbaşkanlığı meselesine, adaylığı meselesinde. Bu bir sorun olur mu sizce? Cumhurbaşkanı adayı noktasında. Çünkü ortaya çıkan isimler var. 4-5 tane isim sayılıyor. İşte anketlerde de genellikle bir Millet İttifakı'nın adayı diye bazı isimler üzerine şey yapılıyor. İşte adı geçen isimleri sayacak olursak, işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
işte Kemal Kılıçdaroğlu kendini aday gibi gösteriyor şu anda, öyle bir hava seziyor. İyi Parti oylarını arttırıp da en azından algı olarak %20'nin üzerine çıktım havasını yayarsa ve bu oluşturursa Meral Akşener de çıkabilir. Ben mesela İyi Partililerle görüşüyorum, hiçbirisi hayır demedi.
Doğru.
Onu nasıl görüyorsunuz? Orada bir sorun yaşanır mı?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu çok stratejik ve akıllıca bir proje şu anda muhalefet tarafından yapılıyor. Çünkü iktidarın bütün kanallarında her gün akşam açıyoruz. Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diyorlar. Bu tek başına parayla yapamayacağınız bir PR çalışması. İktidar ilk defa bu tuzağa düşüyor. Yani muhalefetin tam da istediği şey bu olabilir. Yani ben onu söyleyeyim. Evet. Akşam oturacaklar, kimse Cumhur İttifakı'nın adayını konuşmayacak. Akşam herkes Millet İttifakı'nın adayını konuşacak. Efendim, lehine konuşuyorlar, o önemli değil. Sürekli diri duran bir aday meselesi gündeme geliyor.
Evet.
Dolayısıyla da birileri eleştirirken birileri de savunuyor doğal olarak. Önce onu söyleyeyim. Bu çok akıllıca bir strateji, bir daha söylüyorum. Ama devamında şunu söyleyeyim. Şüphesiz Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı konumu... Yunanlıların yarı tanrı olarak tarif ettikleri ilahlarının konumu gibi bir konum. Yani şu anki yetkileri itibarıyla söylüyorum. Türkiye'deki devlet kurumu aleyhine bir ifadeyi asla kullanmam ben, evet, biliyorsunuz. Evet. Ben devletimizi çok önemserim. Yani yetkisi çok yüksek bir şey ve her fani böyle bir görevi talep edebilir, bekleyebilir, siyaseten isteyebilir. Her partinin mahalle temsilcisinin hayali bile bu olabilir. Önce onu söyleyelim. Doğal olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iki seçim üst üste kazanmak durumunda olan Ekrem İmamoğlu bunu istiyorsa, istemesi son derece insanidir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş almış olduğu oydan daha yüksek bir oyla şu anda kamuoyu araştırmalarında çıkıyorsa, onun da bunu talep etmesi anlaşılabilir. Sayın Akşener çok kilit bir partiyi alıp MHP'nin bir böleninden Türkiye'nin bir bilenine doğru tuvaletini taşıyorsa, o da bunu isteyebilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da haklı olarak bunu talep edebilir. Dolayısıyla bu anlaşılabilir bir durum. Ben burada bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Ancak sonuna kadar mücadelenin de devam edeceği kanaatindeyim.
Yani bir mücadele var.
Kesinlikle var ve olmaya da devam edecektir.
Şimdi benim aldığım kulislere göre şöyle ifade ediliyor. Özellikle CHP kanatlarından edindiğim bilgi bu. Yani Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayana kadar adaymış gibi gözükecek. Ve bu da diğer partiler de buna çok itiraz etmeyecekler. Ancak Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayınca eş zamanlı ve bütün partilerin, Millet İttifakı'nın tüm partilerinin de denetiminde birkaç tane şirkete anket yaptırılacak. Ve bu ankette kim öne çıkıyorsa herkes o sonucu kabul edecek ve en önde çıkan kişi Cumhurbaşkanı adayı yapılacak diye bir iddia var.
İsmet Bey, ben bir kamuoyu araştırmacısıyım, anketçiyim. Evet. Şimdi Türkiye'nin bu kadar önemli bir sorununu, önemli bir meselesini anketçilere havale etmek, anketçilere haksızlık. Önce onu söyleyeyim. Bu doğru bir şey değil. Ama işte, böyle olmayacak. Önce onu, evet, söyleyeyim. Yani bakın, böyle olmayacak. Elbette anketlere dikkat ediyorlar. Yani şu anda Türkiye'de, eskiden bu işi sadece AK Parti yapardı. Diğer muhalefet anket meselesini çok anlamazdı. Şu anda özellikle muhalefet anket yaptırıyor. Yani görüyoruz onu ciddi bir şekilde. Bizim de abonemiz bu partiler. Yani onu da söylemiş olayım da, böyle kaçak bir güreş falan anlamda değil. Evet. Profesyonel, açık, ticari bir çalışma bu. Ancak mesele sadece anketler üzerinde okunamaz bana göre. Neden? Sosyolojik gerçeklikler var. Toplumsal başka ihtiyaçlar var. Dünyanın her yerindeki genel anlamda bir Türkiye'nin artık büyük bir konumu var. Bence bütün bunlar üst üste konur. Evet. Ve ben bu sürecin içerisinde bu mücadele olmakla birlikte sonuçta yani meselenin bir sulh yoluyla hallolacağı kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Yani çok büyük bir çatışma olma ihtimalini görmüyorum. Makul olanın üzerinde duracaklar. Süreç onu gösteriyor. Çünkü birbirlerine karşı kapalı davranmıyorlar. Çok sık görüşmeler yapıyorlar. O altılı masadan bahsetmiyoruz sadece. Masanın öncesinde kimin orada toplantı olacaksa o lider bütün hepsini dolaşıyor. Telefonları birbirlerine son derece açık. Altta bir kendi bünyelerinde iletişim başkanlığı benzeri bir yapı kuruyorlar. Dolayısıyla sürekli birbirleriyle iletişim içerisindeler. Ben çok ciddi bir sorun yaşanma ihtimalini görmüyorum doğrusu.
Mehmet Ali Bey, şundan bunu soruyorum. Şimdi toplanıyorlar, tamam, 5. toplantısını yaptılar. Fakat toplantı sonrasındaki sonuç bildirilerine bakıyorum. Toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirileri, yani bizim stajyer bir muhabire desek ya şunları dinle de bir haber yaz desek, yani aynısını yazar. Yani bir vizyon yok, bir strateji yok. Yani bir tuhaf değil mi orası?
Ya şimdi tabii ben bu söylediğiniz eleştirinin biraz farklı versiyonunu bu siyasi parti liderleriyle yapmış olduğum görüşmelerde paylaştım. Kendi kanaatim olarak paylaştım doğal, evet, olarak. Benim kanaatim tabii sizin yaklaşımınızdan doğal olarak farklı. Evet. Ben oradaki yaklaşımımda şunu söyledim. Ya vatandaşın ne beklediğine lütfen dikkat edin. Vatandaş şu anda ekonomik sorunlarımızı kim, hangi zaman aralığında, hangi kadroyla nasıl çözecek? Kim Türkiye'nin adalet sorununu hangi zaman aralığında, hangi kadroyla nasıl çözecek? Kim Türkiye'nin eğitim sorununu hangi aralıklarla, hangi zaman diliminde, hangi kadrolarla çözecek? Kim Türkiye'nin uluslararası itibarını daha güçlü hale hangi kadrolarla, hangi zaman diliminde, hangi çalışmalarla yapacak gibi toplumun anlayacağı dilde, hani çok meşhur bir söz var ya, Ayşe teyzenin veya Ahmet amcanın anlayacağı dille bunun anlatılması gerekiyor. Gençlerimiz başta olmak üzere topluma umut verilmesi gerekiyor şu anda muhalefet eğer kazanmak istiyorsa bu işi. Yoksa haklı olarak söyleyeyim. Yani muhalefetin eğer umut verici bir durum olmazsa, topluma doğru hayal kurdurmazsa, Allah'ını seversen vatandaş niye değiştirsin iktidarı?
E tabii yani onu diyoruz. Yani şimdi bildirileri okuyunca yani haber yapmak istiyoruz. Neresini haber yapacağız? İşin içi haber yapacak bir nokta yok.
Oradaki son eleştirimi söyleyeyim. Son 5. toplantıda yapmış oldukları şeyde, sizle de program öncesinde konuştuk. Benim aklımda bir Madımak, bir de Başbağlar katliamına karşı verilen ortak tavır kaldı. Yoksa ben çok etkileyen hiçbir metinde olmadı, onu da ifade edeyim. Aynı netlikte düşünüyorum o konuda.
O da tartışmalı yani. Orada da biraz dilde bir tuhaflık var. Sanki bir denge sağlanmış gibi. Çok evet. Tepki geldi, oradan biliyorum onu. Peki Meral Akşener'in az kaldı şeyi sloganı. Az kaldı derken iktidarın gitmesine mi az kaldı diyor, yoksa birinci parti olacağız biz, bu en azından Millet Partisi'nde ona mı az kaldı diyor?
Hepsine diyor. Önce onu söyleyelim. Yani Meral Akşener ve partisi PR çalışmalarını geçen dönemde çok yanlış bir ekiple yaptılar. Biliyorsunuz Ömer'in yolu diye yanlış bir, yani bana evet. göre yanlış bir propaganda diliyle yaptılar. Çünkü orada Hazreti Ömer mi kastedildi? Yoksa başka bir şey mi kastedildi? Daha şey bir şey söylemeyeyim orada. Evet. Ama o çok anlaşılamadı. Şimdi yeni bir ekiple, bildiğim kadarıyla eğer bir profesyonel ekipse bu ekip, çalışıyorlar ve daha karşılık bulan bir çalışma oldu. Orada yalnız bir eksiklik var. Kent diline çok hitap eden güzel bir propaganda dili olmuş ama bizim muhafazakar seçmene, ki böyle bir iddiası var çünkü İyi Parti'nin, muhafazakar seçmenin dili tam yakalanamamış. Muhtemelen o yönüyle de bir çalışma yapmaları gerekiyor. Yani kentli seçmenle Türkiye'de kentlerin çeperlerindeki seçmeni birbirinden ayırarak ama birbiriyle tezat duruma düşmeyen bir propaganda dili koymak lazım. Yani AK Parti'nin geçmişteki o seçim müzikleri, seçim dili, propaganda ifadesi, bunlar çok kıymetliydi biliyorsunuz. Bunu yeniden yakalayan bir propaganda diline herkesin ihtiyacı var. Benim şaşırdım. AK Parti hala bir şey yapmadı bu konuda. Bakalım, onu da bekliyoruz yani.
Evet. Peki yani şimdi şöyle şeyler oldu. Şimdi biz gazeteciler olarak özellikle büyük devletlerin politikalarına çok dikkat ederiz. Yani bu seçim içinde Biden'ın daha seçilmeden verdiği bir söz var. Türkiye'de diyor darbe yapmayacağız. Muhalefeti destekleyerek diyor Erdoğan'ı aşağı edeceğiz, indireceğiz diyor.
Şimdi bunu denediler, darbe evet, olmadı yani.
15 Temmuz'da evet. Fiyasko ile sonuçlandı. Şimdi bu süreç, bu konuşma oldu. Artık görüntüleri yayınlandı. Hemen hemen herkes biliyor. Şimdi bu süreç içerisinde mesela Amerikan Büyükelçisi güven mektubunu sundu. Doğru İstanbul'a gitti. İmamoğlu ile bir fotoğraf verdi. İşte İngiliz Büyükelçisi onunla fotoğraf verdi. Yani biz bunu şöyle okuduk. Gazeteciler olarak, birçok gazeteci de benzer şeyler söyledi. Ya Amerika Cumhurbaşkanı adaylığında Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor diye. Hatta Ekrem İmamoğlu işte Karadeniz gezisine çıktı. Yani bütün gazetecileri topladı gitti. Ve oradaki onu izleyen gazeteciler yorum değerlendirmelerini yaptılar. Vücudunun bütün organlarıyla adaylık istiyor dediler. Gerçi giden bir gazeteci üzerinden ortalık biraz karıştı. Ama mesela taktiksel anlamda bence iddialı bir geziydi o. İşte Rize'ye gitti, Erdoğan'ın memleketinden baş kaldırdı. Trabzon'a uğradı ve Amerika'nın AK Parti'nin en yüksek oy aldığı iller falan. Yani Ekrem İmamoğlu burada vazgeçer mi sizce? Yani adaylıktan vazgeçmiş gözüküyor mu, yoksa hala iddialı mı?
Şöyle, muhakkak talebi vardır. Yani bilemiyorum tabii ama muhakkak bir talebi olabilir. Anlaşılabilir bir taleptir bu, önce onu söyleyeyim. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Sayın Mansur Yavaş'ın bir talebi, yani bizim talebimiz vardır şeklinde ifade etmeleri gerekmiyor. Yani toplumsal, onları seven insanların onlarla ilgili bir dizi çalışmaları olabilir. Önce onu söyleyelim. Evet. Bu yarış resmi olarak açıklanıncaya kadar da bu böyle devam edecektir. Önce onu söylemiş olalım yani bu noktada. Ama Amerika Büyükelçisi'nin ya da İngiltere Büyükelçisi'nin Türkiye'deki siyaseti bu kadar belirleyiciliğine inanmak, Türkiye'nin bağımsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturur zihinde, ki bence bu doğru değil.
Evet.
Bence bu doğru değil. Yani büyükelçiler zaman zaman kendi ülkeleri adına Türkiye'de pek çok kişiyle görüşüyorlar. Dolayısıyla onlarla da görüşmeler anlaşılabilir. Onlar basına yansıdığı için görüşme böyle görüşüldü. Yoksa o büyükelçilerin, ben Türkiye'de iktidar başta olmak üzere bütün partilerin önemli isimleriyle görüştüğünü biliyorum.
Ben de biliyorum tabii onlar görüşüyorlar ama bunları özellikle bir mesaj şeklinde, yani her hareketin bir dili vardır.
Şüphesiz.
Diplomasinin de bir dili vardır. Bunları biraz gözükerek yaptıkları için bir anlamda o partilere de bir mesaj mı? Kardeşim bak bizim adayımız bu, bunu kabul edin tarzında bir mesaj mı?
Olabilir ama asıl o zaman eğer o ittifaklar o adayları kabul etmedilerse daha yerli ve milli görüntü çizmiş olmazlar mı?
Ama işte orada önemli olan, biliyorsunuz 2002'deki seçimlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Ecevit'in nasıl operasyona uğradığını biliyoruz. Eğer Irak işgaline evet deseydi Ecevit, başına 2001 krizi gelir miydi? Kemal Derviş atanır mıydı? Sonrasında DSP'nin parçalanması gündeme gelir miydi? Gelmezdi. Çünkü birileri bir hesap yaptı. Irak, sen Irak işgaline hayır mı diyorsun? O zaman ben de seni darmadağın ederim dedi.
Türkiye'de de 15 Temmuz'u denediler yani.
Evet. Evet. O şekilde devam ettik. Evet. Şimdi tabii ilginç bir süreçten geçiyoruz. Yani biraz önce de sohbet ettik sizle. Gerçekten siyaseti çok erken seçim atmosferine sokuldu. Türkiye çok hızlı seçim atmosferi içine sürüklendi. Yani burada bir de eğer zamanında olacaksa yorulacak da siyasi partiler. Arada bir sene var. Bir sene bu tansiyonla gidebilir mi? Gitmez herhalde. Gidemez herhalde.
Gider. Çünkü şöyle, toplumda çok ciddi seçim istiyor şu anda. Yani ama gerçekten Türkiye'nin ekonomik şartları yeni bir seçim sürecini böyle çok uzatmayı çok doğru olan bir sonuç
evet,
olarak görmüyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı bir süreç olur yani, ne diyelim.
Alınması
süreç.
Gereken çünkü bir sürü karar var.
Şüphesiz.
Ve alınması gereken kararlar seçim nedeniyle belki de alınamıyor.
Doğru.
Çünkü herkes tabii popülizme yöneliyor. Mesela şu anda ben mesela 5-6'lı ittifakın bildirisinden şunu görmek isterdim. Ya Türkiye'nin çok ciddi tehditlerle karşı karşıya. İşte Yunanistan'da yaşadıklarımız var. Amerika oraya çok sayıda üs yaptı. Dede Ağaç'a binlerce tank getirdi. Mesela burada ne diyecek? Doğu Akdeniz'de ne diyecek? Bunları çok merak ederdim ama mesela ana muhalefet partisinden gelen mesajlar, Amerika'daki temsilcisi dedi ki NATO hükümet dedi, NATO ya İsveç ve Finlandiya'nın kabul edilmesi noktasında doğru yaptı dedi. Dış politika başdanışmanı Ünal Çeviköz, NATO genişledi, Türkiye kazandı dedi. Yani bunların sahadaki, şimdi AK Parti'ye, Erdoğan'a bir anlamda söylediklerinin tersini yaptığı için gelen tepki acaba CHP kanadında da böyle bir sıkıntıya yol açar mı?
Yani parti içerisinde bir sıkıntıya neden olabilecek bir şey olarak
seçmende.
Seçmen nazarındaki süreç, onu nasıl topluma sunabilmenizle ilgili bir durum. Bu çok iyi bir propaganda diline ihtiyaç var burada.
Evet.
Yani Türkiye'de maalesef bir NATO taraftarlığı genel bir kabulü var. Türkiye'de belli kesim, yani vatandaşta değil ama önce onu söyleyeyim.
Amerikan düşmanlığı çünkü tabii, sizin de anketiniz söylediniz.
Amerika düşmanlığı şu anda zirvede.
Zirvede, yani
NATO
evet.
Düşmanlığı da, NATO'ya karşı tavır da, Avrupa Birliği'ne karşı bile çok yüksek bir karşılık var artık,
evet.
Negatif anlamda. Ancak Türkiye'de belli etkinliği olan kişiler, kulüpler, partiler, yapılar var. Maalesef bunların sesi daha yüksek çıkmakta Türkiye'de.
Evet. İrem Hanım kaç dakikamız var acaba? Evet. Şimdi aslında konuşacak konu çok.
Evet.
Ama isterseniz biraz daha süremiz olabileceğini söyledi yönetmenimiz. O nedenle bir iki sorum daha var. Onları da yanıtlayalım. İsterseniz eğer şeyiniz yoksa. Önümüzdeki süreçte mesela Yüksek Seçim Kurulu sizce seçim takvimini veyahut da bir karar alınırsa mesela kaç gün yeter?
Şöyle, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'yla geçen yıl baş başa bir görüşmem olmuştu.
Evet.
Türkiye çok hazırlıklı şu anda, önce onu söyleyelim.
Seçime hazır mıyız?
Çok hazır. Yani istendikten sonra inanın 15 gün içerisinde Türkiye seçime taşıyabilir. Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlıkları anlamında söylüyorum. Yeterince ellerinde zarf, yeterince ellerinde kağıt var. Bir tek şeyi de söyleyelim, mühürleri de bir an önce hazırlasınlar ve mühürsüz zarf olmasın. Yani bunu
evet.
Şunun için söyleyeyim, bir zan altında değil, biraz da espri olsun diye söylüyorum. Yani Türkiye'de biz hepimiz oyumuzu sandığa attığımız gibi aşağıdan saymak istiyoruz. kimsenin kafasında soru işaretleri kalmamalı. Soru işareti vardır anlamında söylemiyorum bunu.
Evet.
Demokrasimizin en önemli unsuru sandıktır. Dolayısıyla biz sandığı hepimiz bu ülkenin her görüşten insan olarak önemsiyoruz. Demokrasiye olan güvenimizin sarsılmaması için önemsiyoruz. Bu anlamda son derece güçlü bir dil kullanılmalı. Herkes, iktidar, muhalefet kafada soru işareti olabilecek hiçbir şey konuşmamalı. Yani ne trafolardaki kedileri konuşmalıyız biz, ne de benzer bir şeyler. Yani parmak boyası meselesinin de çok kıymetli olduğunu ifade edebilirim. Evet. Öncelikli olarak. Türkiye'de mükerrer oy kullanımı ya da başka şeyler asla olmamalı. Ben olmayacağını düşünüyorum.
Bırakalım parmağımızda birkaç gün boyalı kalsın diyorsunuz.
Hiçbir mahsuru yok. Önce onu söyleyelim.
Evet. Evet. Şimdi tabii biraz önce bir konuya dikkat çektiniz. Yüksek Seçim Kurulu hazır dediniz. Gerçekten evet. De ben yani yıllarca kamuda çalıştım. Bir yıl sonra olacak seçim için harcama ya bir sene önceden yapmak bana pek yani bugüne kadar gördüğüm bir olay değil. Yüksek Seçim Kurulu önümüzdeki yıl Haziran'da yapılması gereken bir seçimle ilgili harcamalarını bu yıl yaptı. Yani bir ödeneğe bir sonraki yıl için kullanan bir kurum pek yoktur. Yani o nedenle öyle gözüküyor ki onların da kafasında bu sene bir seçim olabileceğine ilişkin değerlendirme var.
Hem o var hem de bu son seçimde mühürsüz oy meselesi Yüksek Seçim Kurulu üyeleri hakkında gerçekten ağır bir baskı, psikolojik baskı oluşmasına neden oldu. Kimse şu anda bu sorumluluğun altına girmek istemiyor. Yeni bir olası tartışmanın tarafı olmak istemiyorlar. Yani ben şunu söyleyeyim, bu insanlar bürokrat sonuçta.
Evet.
Kimse yarınların Türkiye'sinde sokakta gezme noktasında bir sorun yaşamak istemiyor. Yani toplumsal bir baskının altında Yüksek Seçim Kurulu üyeleri niye kalmak istesinler? Ve bu yıl başında da bunların bir kısmının görev değişimi söz konusu. Muhtemel ki.
Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nda bir de görev değişikliği evet, olacak
muhtemelen
yani.
Muhtemelen o yeni gelecek arkadaşlara fazla yük kalmasın diye bütün dediğiniz anlamda işte sandıktır, oy pusulasıdır vesairedir hazırladıklar diye düşünüyorum fazlasıyla.
İnşallah öyledir ama yani ben...
Öyle olmasını umut ediyoruz.
Evet. Evet, Mehmet Ali Bey, konu çok öyle gözüküyor ki sizi biz sık sık konuk edeceğiz ve Türkiye'deki siyasi gelişmelerle ilgili değerlendirmelerinizi alacağız. Değerli dinleyiciler, Türkiye 29 yıl önce iki acı olay yaşadı. Sivas'ta aydınların, sanatçıların kaldığı otel yakıldı. 34 kişi yanarak veya dumanda boğularak yaşamını yitirdi. İki gün sonra Erzincan Başbağlar'da teröristler PKK köyde 33 köylümüzü kurşuna dizdi ve şehit ettiler. Sivas'ta ve Başbağlar'da yaşamlarını yitiren sanatçılarımızın ve vatandaşlarımızın anısına tersane işçisi Alaaddin Us'un bestelediği, Edip Akbayram'ın seslendirdiği Türküler Yanmaz türküsünü çalalım istiyoruz, onunla veda edelim istiyoruz. Ancak bir noktaya daha dikkat çekelim. Bu iki olayda da failler Süper NATO'nun elemanlarıydı. Amaçları Türkiye'yi birbirine düşürmekti, iç kargaşa yaratmaktı, iç savaş çıkarmaktı, Alevi'yi Sünni'ye kırdırmaktı. Ama bunu başaramadılar ve Türkiye halkı buna pek izin vermedi. Sanırım bundan sonra da izin vermeyecektir. Bu kaybettiğimiz insanlarımızı bir türküyle analım ve programımızı öyle bitirelim.